Ayrım 12. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 129. Silahlı Demokrat Partililer CHP'lilere saldırıyor. Olaylar zincirinin ilk adımı Kayseri Yeşilhisar'da gerçekleşti. Tarım Kredi Kooperatifinde yapılan seçimi CHP eğilimliler kazanınca olaylar başladı. Silahlı Demokrat Partililer Cumhuriyet Halk Partililere saldırdı. Yaralananlar oldu. Bu olayın gazetelere yansımasını engellemek için yayın yasağı getirildi. O günlerde yayın yasağına sık sık başvuruluyor, gazetelerin sütunları boş, bembeyaz çıkıyordu. Yeşilhisar olayının sonrasında İnönü beraberindeki bir heyetle Kayseri'ye gitmeye karar verdi ve 3 Nisan günü motorlu trenle Kayseri'ye hareket etti. Yol boyunca bütün istasyonlarda İnönü coşkun gösterilerle karşılandı. Kayseri'ye 32 kilometre uzaklıktaki Himmetle'de istasyonuna gelindiğinde trenin hareket etmesi vali yardımcısı ve diğer yetkililer tarafından engellendi. Kayseri valisinin geriye dönme önerisini reddeden İnönü trende oturarak direndi. İstasyondaki büyük kalabalığa asker müdahale etmedi. CHP heyetinin direnişi sonuç verdi ve tren 3 saat sonra hareket etti. Bir gün sonra karayolu ile Ankara'ya hareket eden İnönü ve yanındakiler İncesu'da durduruldular ve Yeşilhisar'a sokulmadılar. Uzun tartışmalardan sonra heyet Ankara'ya doğru yoluna devam etti. Bu olaylarda İnönü'ye karşı kullanılmak istenen binbaşı Çetiner ve iki subayın ordudan istifa etmeleri DP iktidarının orduya olan güvenini sarsacak nitelikteydi. Ne var ki bu istifalar da tutuklama ve yayın yasaklarıyla geçiştirildi. Demokrat Parti Araştırma Komisyonu kurarak diktatörlüğü yasallaştırıyor. Yenişehir ve Kayseri olayları iktidarı daha da sertleştirdi. 7 Nisan'da toplanan DP meclis grubunda baskı ve kimi önlemlerin daha da artması yönünde çalışmalar yapıldı. Yayınlanan grup bildirisinde muhalefet ve basının yıkıcı faaliyetlerini inceleme amacıyla tahkikat yani araştırma komisyonunun kurulacağı açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İnönü'nün de katıldığı tartışmalar sonunda Tahkikat Komisyonu'nun kurulmasına DP'li milletvekillerinin oylarıyla karar verildi. Komisyon ilk iş olarak o gün yapılan görüşmelere yayın yasağı getirdi. Görüşmeleri yazan gazeteleri de derhal toplattı. Komisyonun yetkilerini belirleyen ve arttıran önerge 27 Nisan günü yine Demokrat Partililerin oylarıyla kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre komisyon, savcıların, sivil ve askeri yargıçların bütün yetkilerine sahip olacaktı. Gazeteleri toplatabilecek, basım evleriyle birlikte kapatabilecekti. Her türlü evrak, belge ve eşyaya el koyabilecekti. Komisyon kararlarına karşı gelenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılacaklar, bu kararların gerçekleşmesinde ihmali görünenler 6 yıldan 3 yıla kadar hapis edileceklerdi. Tahkikatla yani soruşturmayla ilgili olayları açıklayanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacaktı. Komisyon kararlarına hiç kimse itiraz edemeyecekti. 27 Nisan 1960'ta Cumhuriyet Gazetesi başyazarı Nadir Nadi olayların gelişmesinden duyduğu kaygıyı şöyle dile getirmişti. Ey ulu tanrım, nereden kalktık, nereye geldik? Tek parti rejimine son verecektik, yurdumuz hürriyet güneşiyle ışıl ışıl parlayacaktı. İnsan hakları bütün görkemiyle yürürlüğe konacaktı. Düşünceleri nedeniyle hiçbir vatandaşın kılına zarar gelmeyecekti. Yönetim tarafsız olacaktı, herkese eşit davranılacaktı. Yargıçların güvenliği daha sağlam hale getirilecekti. Serbest ve dürüst seçimlerle kurulan çok partili meclis, anayasanın ışığı altında icra organını rahatça denetleyecekti. Basın Türkiye'deki hürriyet rejimini lekesiz bir ayna gibi dünyaya yansıtacaktı. Bugün TBMM'de görüşülecek yasa teklifi kabul edildiği takdirde artık Türkiye'de bir hürriyet rejiminin göstermelik kabiliğinden olsun yürürlükte bulunduğunu ne içeride ne dışarıda kimseye kabul ettiremeyeceğiz. TBMM tarafından soruşturma komisyonuna tanınması istenen yetkiler, anayasanın vatandaşlara tanıdığı hak ve hürriyetleri tamamen ortadan kaldıracak kuvvetlidir. Komisyon dilediği kişiyi dilediği gibi sorguya çekecek, evlerde, bürolarda araştırmalar yapacak, her türlü evrak, vesaik ve eşyayı zapt edebilecek, vatandaşlara ceza verebilecek, gazeteleri toplatabilecek, hatta matbaaları kapatabilecektir. Komisyonun bu uygulamalarına karşı vatandaşa hiçbir itiraz hakkı tanınmayacaktır. Hukuka ve adalete sırt çevirenleri bekleyen son, önünde sonunda hüsrandır. Hukukun olmadığı yerde orman rejimi hüküm sürer. Haklı haksızı değil, kuvvetli zayıfı yener. Böyle bir anlayış ise insan yapısına aykırıdır. Yasanın çıkmasından sonra özellikle İstanbul ve Ankara'da gösteriler başladı ve çığ gibi büyüdü. Tahkikat komisyonunun kurulması anayasaya aykırı değildi. 1960 yılının başından itibaren Menderes adliye işlemez hale geldi diye yakınıyordu. Başbakan RTE'nin 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde mevcut hukuki düzenle bu işler yürümez diye yakındığı gibi. Adnan Menderes yargı yetkisini DP milletvekillerinden oluşan bir komisyona devretmek amacıyla tahkikat encümeni salahiyet kanununu çıkarttı. Kendi yönetimindeki tek parti sistemiyle Türkiye'yi yönetmek, muhalefeti susturup etkisiz hale getirerek sonsuza kadar iktidarda kalmak istedi. Sıkı yönetim uygulamalarının yarattığı baskılar nedeniyle gerginlik en üst düzeye ulaştı. Özellikle üniversite baskınları heyecan yaratmıştı. Sıkı yönetim komutanı General Namık Argüç'ün Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrencilere ateş emri vermesi, asker ve ordu birliklerinin harekete geçirilmesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhol'un İstanbul'daki öğrenci gösterilerini bastıracak olan birlikleri denetleyerek düşmanı ortadan kaldıracak olan komutan, yani tenkil subayı edasıyla ortalıkta dolaşması Genelkurmay'a olan güveni sarstı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun iktidarın bir nevi emir subayı gibi algılandı. Parti faaliyetlerinin yasaklanması, gazetelerin kapatılması, habercilerin cezaevine gönderilmesi, 5 kişinin yan yana gelerek dolaşamaması, 19 Mayıs törenlerinin yasaklanması, üniversitelerin kapatılması, mektup ve telgraflara sansür konulması, Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz'in güvenlik güçlerinin açtığı kurşunla öldürülmesi ve benzeri gelişmeler sıkıntılı bir sürecin hangi aşamaya geldiğinin göstergesiydi. İktidar devletin temelini oluşturan öğelerden kopmuştu. Üniversitelerden, basından, aydınlardan, yargıçlardan. Darbe öncesinde içtenlikli bir biçimde kendini uyaran komuta kadrosundaki askerlerden ve dolayısıyla ordudan. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyuyor. Demokrat Parti'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subay 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine el koydu. 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM'ni feshederek siyasi faaliyetleri askıya aldı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Partili'yi tutuklattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Fuat Paşa'da tutuklananlar arasındaydı. Menderes'i çevresindekiler uyarmadı. Bir tek kişi uyarsa da o da etkisiz kaldı. Ne yazık ki Adnan Menderes'i çevresinde bulunan kalabalıklardan yeter sayıda insan uyarmadı. Tam tersi ona padişah gibi davrandılar. Söylediği her sözü alkışlayıp giriştiği her eylemi onayladılar. Bu durumda Menderes de tek dostu olan Ethem Menderes'in uyarılarını yeterli bulmadı. Darbe havasının tüm ülkede solunduğu zamanlarda ortak bir kanıya göre bir kabine değişikliği yapılabilseydi eğer o süreç aşılabilirdi. Ama bu yapılmadı. DP iktidarının pek çok nedenle yıpranmasına rağmen istifa etmemesi sonraki süreçte bir kısım partililer tarafından eleştirilse de geç kalınmıştı. DP'ye oy vermedikleri için bir ilin ilçeye dönüştürülmesi, vilayetlerin bölünmesi, Malatya gibi, örtülü ödeneklerin abartılı ve rastgele kullanılması, Kayseri olayları, vatan cephesi, karşıtlara yapılan uygulamalar ve benzeri şeyler masaya yatırıldığında olan olmuştu. İktidara gelmeden önce antidemokratik yasalara isyan eden Menderes, yönetime geldikten sonra bu yasaları değiştirmek yerine onlara yenilerini ekledi. Anayasayı ortadan kaldırmanın cezası o yıllarda idamdı. Soruşturma komisyonlarına verilen yetkiler bu içerikte anayasaya aykırı olduğu için de Menderes idamla yargılandı. Yüksek Adalet Divanı yargılara girerken Demokrat Parti iktidarı hakkındaki görüşünü şöyle özetledi. Türk milleti Tanzimat'tan beri modern ve uygar milletler seviyesine çıkmak, demokratik düzene kavuşmak çabası içindedir. Atatürk zamanında çok partili yaşama girmek için içtenlikli girişimler olmuştur. 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın demokrasi cephesinin zaferiyle bitmesiyle çok partili yaşama girme girişimi yeniden başlamış ve o zamanın Cumhurbaşkanı bu girişimlere demokratik alanı açmıştır. 1950'de yapılan dürüst ve içtenlikli bir seçim neticesinde Demokrat Parti iktidara gelmiştir. Bu parti yöneticileri muhalefetteyken aşağıda görüleceği üzere çeşitli zaman ve yerlerde parti genel başkanı Sanık Celal Bayar, Sanık Adnan Menderes ve diğer sözcüleri tarafından yapılan parlak vaatlere Türk milleti inanmış ve onu adeta ezici bir çoğunlukla iktidara getirmiştir. Ancak Sanık Celal Bayar, Adnan Menderes ve kendilerine tabi bir topluluk, sürdürülen ekonomik politikanın memleketi çıkmaza sürüklediğini ve sürüklemekte olduğunu anlayınca, bu politikanın başarısızlığını görüp bilen, eleştiren aydın kesime arka çevirerek gericilerle bir olmuşlar, gericiliği teşvik etmişler, bu suretle memleketi devamlı ayakta tutacak ve çağdaş medeniyet seviyesine eriştirecek olan Atatürk ilkelerinden ayrılmışlardır. Bu cümleden olarak dini kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. İktidara gelince Türkçe ezan kaldırılmıştır. Atatürk'ün dil konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyorken, Türkçeyi sadeleştirme çabaları bırakılarak Osmanlıca'ya dönülmüş ve bu nedenle 491 numaralı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki terim ve kelimelerin 4695 numaralı anayasa ile Türkçeleştirilen şekli bırakılarak eskisine dönülmüştür. Muhalif cephelerden kötü yönetim sonucu memleketteki huzursuzluk artınca yeni önlemler almak gereği Demokrat Parti iktidarınca duyulmuş, bilinen soruşturma komisyonunun kurulmasını ve ona yetkiler verilmesini gerektirecek ve bu komisyon aracılığıyla araştırma ve tespit edilecek bir konu yokken muhalefetin sözde yıkıcı kanun dışı girişimleri, memleketin zararına olan hareketleri ve bunların türlerinin nelerden ibaret olduğunun incelenmesi ve tespiti, memleketin her tarafında yaygın bir halde görülen yasa dışı siyasi girişimlerin nedenlerine ulaşmak, basın konusuyla adli ve idari düzenlemenin ne şekilde uygulanmakta olduğunu araştırmak üzere meclis soruşturması gereği ortaya atılmıştır. Menderes vahşi bir yargılama sürecinden sonra idam edildi. Bugün Menderes dendiğinde akla gelen tek şey yargılama süreci ve idam edilişidir. Gerçekten de hem sorgulanış biçimi hem de bir başbakanın idam edilmesi taraflı tarafsız herkesi incitmiştir. Bu durum nedeniyle de onun yönetim biçimi ve uygulamaları genellikle ön plana çıkmaz. Ne var ki tarih duygusallığımızı sisler içinde yansıtıyorken yaşanan gerçekleri de tüm şeffaflığı ile seriyor önümüze. 17 Eylül 1961'de idam edilen Adnan Menderes pek çok suçla yargılandı. Bunlardan öne çıkanlar vatan cephesini oluşturmak, anayasayı ihlal, 6-7 Eylül olayları, örtülü ödenek, ipar transport döviz yolsuzluğu, Çanakkale giyikli olayları, radyo kullanımı, istimlak yolsuzlukları, İstanbul-Ankara olayları, Demokrat İzmir gazetesinin basılarak tüm varlıklarının kırılıp parçalanması ve Kayseri olayları olarak özetlenebilir. Yüksek Adalet Divanı'nın mahkeme konusu yapmadığı kimi konular o günde bugün de anlaşılmış değildir. Örneğin Demokrat Parti'nin meclisten yetki almadan Kore Savaşı'na katılma kararı. Yine 1958'den sonra ortak bir statüsü bile bulunmayan Sento İttifakı'na dayanarak ABD Dışişleri Bakanı Foster Dulles'la imzalanan ve yalnızca Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun imzası olmakla birlikte yürürlüğe girmiş bulunan ikili ana anlaşmalar. Sento'nun üyesi bile olmayan ABD bu sözleşmeleri imzalamış olmakla hiçbir sorumluluk altına girmedi. TBMM'nin haberi olmadan imzalanan ve sayıları bile tam olarak bilinmeyen bu sözleşmeler, saldırı sızma, dolaylı veya sivil saldırı gibi kavramlarla ABD'ye, ülkeye saldırı hakkı veren metinler olup anayasaya aykırıydı. Söz konusu sözleşmelerin ülkenin iç güvenliğini ve geleceğini kayıtsız şartsız ve tek taraflı olarak yabancı bir ülkenin ellerine bırakmak anlamına geldiği ortadayken, bunların neden dava konusu edilmediği sır olarak kaldı. 1960 harekatını diğerleriyle karşılaştırırken herkesin dillendirdiği emir komuta zinciri farkından daha önemli bir ayrıcalığın olduğunu da teslim etmek gerekir. Ordu yönetiminin ABD'nin NATO kapsamında kurmuş bulunduğu yapılanmanın bütünüyle kontrolünde olmadığını anlıyoruz bu dönemde. Öyle olsaydı eğer Milli Birlik Komitesi'nde derin bir çatlak oluşmaz, tüm düzenlemeler 1980'de olduğu gibi ahenk içinde gelişirdi. Adnan Menderes ve arkadaşları vahşice yargılanıp idam edilmemiş olsaydı, söz konusu komitedeki ikinci grubun içtenlikli çabasıyla demokrasi adına farklı gelişmeler yaşanabilirdi belki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar ve halen en demokratik anayasası yapılmış olsa da darbe nedeniyle yaşanan duraksamada aklın ön planda olmaması kinin beslenerek büyümesini sağladı. Menderes döneminde de sonraki yıllarda da ABD'nin etkinliği öne çıktı. 1950-1960 dönemi İnönü'lü yıllardan başlayarak köklerine su alıp ışık bulan kinci zihniyetin serpildiği süreç olarak gelişti. Kuşkusuz bunda Soğuk Savaş döneminin en önemli stratejik hamlesinin payı çok yüksekti. Bilindiği gibi ABD, Sovyetler Birliği'ni batıdan ve güneyden çerçeveleyerek güney sınırında siyasal İslam'a dayalı antikomünist bir yeşil kuşak yaratmıştı. Ağlaşıyor olsalar da diğer darbeler gibi 1960 harekatından da güçlenerek çıktılar. Adalet Partisi döneminde bütünüyle serpilip filizleri dallara dönüştü. Erbakan partileri ve benzerleri gibi. ANAP döneminde su bulup çiçek açtılar, AKP döneminde de meyve verir hale geldiler. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Amerikan mandası hayali çok partili dönemden itibaren gerçek oldu. Ve Türkiye 63 yıldır kendini yönetmedi. Bütünüyle ahenk içinde çalışmayan yönetimleri NATO yapımı askeri yöntemlerle kontrol edip gerektiğinde darbelerle değiştirerek ülkeyi dilediği gibi biçimlendiren ABD, güce tapınan asker sivil herkesin kıblesi oldu ne yazık ki. Türkiye'de bütün zamanların en demokratik anayasası hazırlanıyor. Milli Birlik Komitesi geçici bir anayasa hazırlamak üzere profesörler grubu oluşturdu. İlk toplantıda Cemal Gürsel beklentilerini dillendirirken üniversitelere inandığını, dahası onlara iman ettiğini, profesörlerden yeni bir anayasa yapmalarını ve bunu da en kısa bir sürede gerçekleştirmelerini, amaçlarının iktidarı derhal sivil yönetime bırakmak olduğunu belirtti. Hazırlanacak olan anayasanın içeriği konusunda hiçbir etkide bulunmayacaklarının sözünü verdi. Ancak ihlal edilemeyecek türde bir anayasanın olmasını ve dinin bir daha kötüye kullanılmaması yönünde düzenlemelerin yapılmasını arzu ettiklerini vurguladı. Cemal Gürsel 1960 ihtilalinin yasalara uygun olduğu yönünde bir bildirinin yayınlanmasını da özellikle rica etti. Söz konusu bildiride özetle bu harekatın adi ve siyasi bir hükümet darbesi olmadığı belirtildikten sonra devlet, hukuk, adalet, ahlak, kamu çıkarı ve kamu hizmeti fikrini temsil etmesi ve kamu haklarını koruması gereken siyasi güç ne yazık ki aylardan hatta yıllardan beri bu konumunu yitirmiş, şahsi nüfuz ve ihtiraslarla bir topluluğun çıkarını temsil eden maddi bir güç haline gelmiştir denerek hukuka bağlı sosyal bir kuvvet olması gereken devlet gücü, bu ihtiras ve nüfuzunun gerçekleşmesine aracı olduğu vurgulanmıştır. Devamında da, siyasi güç asıl devlet gücü olan ordusu ile, adliyesi ve baroları ile, görevine bağlılık göstermek isteyen memurları ile, üniversiteleri ile, kamuoyunun temsilcisi olan basını ve öteki sosyal kurum ve kuruluşları ile her türlü manevi bağlantısını kaybederek, devletin öz ve ana kurumlarına ve Türkiye'nin dünya devletler çevresinde medeni bir devlet olarak layık olduğu yeri koruması bakımından olağanüstü değer ve önemli olan Atatürk devrimlerine karşı düşman durumuna düşmüştür. Bir hükümetin varlık nedeni yalnızca iktidara gelmek değil, iktidarda da kendini bu konuma getiren anayasaya uyması ve milletin tamamı ordu, kaza ve ilim kurumları gibi yapılarla işbirliği yaparak hukuk düzeni içinde yaşaması ve bunu sürdürmesi ile olanaklıydı. Halbuki hükümet ve siyasi iktidar bir taraftan anayasaya tamamen aykırı kanunlar çıkarmış ve bunlara dayanmak suretiyle de anayasayı çiğnemiştir. kanunsuz uygulamalarda bulunmuştur. Diğer taraftan hükümetin bir denge, sükun ve huzur sağlayıcı olması gerekirken, hükümet devlet kurumlarını, politik ve sosyal kuruluşları ve hatta bunların içinde yaşayan insanları birbirine düşürmek, halka ve dış dünyaya karşı bunları kötüleyerek bir anarşi haline getirmek suretiyle varoluş gerekçesini de yitirmiştir. Milli Birlik Komitesi hareketini yani devlet kurum ve kuruluşlarının yönetimi ele almasını bu zorunluluğun yani devlet düzenini bozan, halkı birbirine düşürerek anarşiye yol açan, sosyal kurumları işleyemez hale koyan ve bu kurumların dayandığı ahlak temellerini yok etmeye çalışan fiili bir durumu önleyerek meşru ve sosyal düzeni tekrar kurmak gereğinin bir sonucu sayıyoruz denmiştir. Bu bildiride imzası bulunanlar profesörlerden Sıddık Sami Onar, Naci Şensoy, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Hüseyin Nail Kubalı, Ragıp Sarıca, Tarık Zafer Tunaya ile doçent İsmet Giritli'dir. Rastgele plansız harcamalarla Türkiye'yi borç batağına sokan ve halkı bir kap yiyeceği bulamaz hale getiren Demokrat Parti'nin çizgisinde olan partilerin "plan değil pilav istiyoruz, hayırda hayır vardır" diye ilginç bir biçimde propaganda yaptığı yeni anayasa için 9 Temmuz 1961'de yapılan halk oylamasında 12 milyon 735.009 seçmenden 10 milyon 322.169 oy kullanıldı. Geçerli oy sayısı 10 milyon 282.561 olup evet oyu 6 milyon 348.191 iken hayır oyu 3 milyon 934.370 olarak belirlendi ve yeni anayasa %61.7 oranı ile kabul edildi. Başlangıç metninde anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk milleti, bütün fertlerini kederde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülkeler etrafında toplayan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin, milli mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak, insan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için, Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu anayasayı kabul ve ilan ve onun asıl teminatını vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder gibi vurgular yer alan yeni anayasa, çift meclis, anayasa mahkemesi, devlet planlama teşkilatı, sendika ve grev hakkı, toprak reformu, üniversite özerkliği, TRT, seçim sistemi ve siyasi partiler, yargı bağımsızlığı ve Milli Güvenlik Kurulu gibi kurumlar getirdi. 1961 anayasası bilinen hak ve özgürlüklere o güne kadar tanınmayan güvenceler sağladı. Bu nedenle o döneme kadar baskı altında tutulan pek çok demokratik isteğin yükselmesi görüldü. DP ve kimi yöneticilerine ilişkin uygulamalar dışında siyasal yaşam üzerinde hiçbir sınırlama getirilmedi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 140.